Konnichiwa minna, watashiwa Batuhan desu.
Watashiwa Merifu desu.
Ve 20'li yaşlardasınız. 20'li yaşların Japonca ilk bölümüne hoş geldiniz. Bir tane İngilizce bölümü yapmıştık ama Japonca yemedi aslında. Urla'dan arkadaşım Meriçan benimle. Meriçan hoş geldin tekrar.
Hoş buldum. Merhaba herkese.
Buradan sonrası Türkçe mi?
Yani şartlar.
Sen Japonca'yı nereden öğrenmiştin?
Ben Japonca üniversite 1. sınıfta kendi temel derslerimi bırakıp onun yerine Japonca dersi almıştım. Oradan beridir devam ediyor Japonca sevdası.
Bence yerinde bir karar olmuş.
İnsanlar biraz yadırgadı ama benim için gayet mantıklıydı.
Evet, hatta sen bunu özel dersin de verdin.
Evet, ilk verdiğim özel derslerden biriydi. Şu anda da benzer bir sektörde devam ediyorum.
Peki Urla'da tatile gelip çocuğu kardeşi olanlar sana özel ders için ulaşsınlar mı?
Kesinlikle ulaşsınlar. Çocukların tatillerini ziyan etmekte çok ustayımdır.
Çocuklar açısından ziyan ediyor ama aslında ders çalışıyorlar anlamında.
Yani güzel bir yatırım diyelim ilerisi için.
Evet, Urla'ya gelip çocuğuna matematik, fen,
her türlü,
Japonca, her türlü,
Japonca, İngilizce
ders aldırmak isteyenler varsa Seferihisar çevresinde de.
Evet, Urla,
Çeşme çevresinde.
Çeşme, Seferihisar, Çeşmealtı
civarında podcast'ten iletişime geçebilirler. Sen Japonca kulübüne mi gittin?
Şöyle oldu. Ben üniversite 1. sınıfa hazırlığa başladığımda birçok kulübe yazıldım. Bir sürü
dağcılık, bisiklet.
Dağcılık, okçuluk, Japon kültürü, bölümle alakalı mühendislik kulüpleri. Yaklaşık bir 6 kulübü falan bir dönem aktif olarak götürmeyi de başardım çoğu insanın aksine. Ondan sonra Japon kültürü kulübü kaldı. Yani tam adıyla Türk-Japon kültürü. Onun altında Japonca dersleri vardı, Go dersleri vardı, Aikido dersleri vardı. Neredeyse hepsiyle ilgilendim ve bir süre sonra neredeyse hepsinin de dersini verdim.
Sen kulübün başkanı oldun galiba sonunda.
Resmi olarak hiç başkan olmadım. Hep böyle arkada gölgelerdeki yönetici pozisyonundaydım. Hı. Ama zaten bizim kulüpte çok öyle başkan kim olayı yoktu. İş yapan insan önde oluyordu. Yöneticiliğin bir artısı olmadığı için hiç başkanlık resmiyete dökmeyi düşünmedim.
Bizim ilk bölümlerden zaten insan hatırlar. Arda bizim spor kulübünün başkanıydı. Çok fazla evrak işi vardı. Onlardan biraz bıkmıştı 2 yıl olunca. Sen onlardan kaçmışsın.
Evet, evrak işlerini başkaları yaptı. Teşekkürler ona.
Yeditepe'ye gittiğimde bir sürü kulüp vardı. İşte sinemayı yazdım. Fotoğrafçılık ayrıydı. Fotoğrafçılığı yazdım. IEEE var işte mühendislik için. Onu girdim. Hepsine gitmedim ben. 2-3 tanesine gittim. En fazla sinema kulübüne gitmiştim. Hepsini saldım. Sinema kaldı bir tek aralarında. Sen Japoncayı yazarken, yazmak değil de seçerken liseden gelen bir şeyin var mıydı?
Tabii yani lisede, aslında lisede insanlar bir farklı kültüre adapte oluyorlar. Mesela benim gördüğüm Hint filmlerine kayanlar, Kore dizilerine kayanlar, mangalardan, animelerden Japon kültürüne kayanlar. Çok böyle Avrupa kültürüne özenen insan görmedim. Genelde hep böyle Asya'da bir kültüre geçiş yapıyor insanlar nedense. Aslında Avrupa'da öyle net olarak gösterebileceğimiz bir şey de yok sanırım. Ya da bize ulaşan bir şey yok.
Biz lisedeyken şey de oluyordu. İngiliz şarkıcılar, British. Onlara bir sevda vardı. Genellikle Kore'ydi.
Ben de işte o anime ve manganın etkisiyle Japonca'ya merak saldım. İşte bu kılıçtır, samuraydır, onları da severdim. Dövüş sanatlarına da böyle merakım vardı ama herkes kadar öyle bir özenti olarak böyle bir profesyonel olayım işte bunları yapayım gibisinden değil de. Aslında onların insanlarına, ülkeye çok bir merakım yok. Sadece o kültürlerindeki, düzenindeki işleyişler, onlar benim ilgimi çekiyor. Ve ben daha böyle hayatıma onları kattım diyebilirim kısmen.
Anladım. Şey var mıydı? 1000 bölüm Naruto izlemen var mıydı?
1000 bölüm Naruto yok bu arada.
Kaçtı? 800'de falan değil mi en son?
400 bölümlük bir Naruto var. Bir de 500 bölümlük bir devamı var. Ama 1000 bölümlük bir One Piece serim var.
Hayda.
Tabii onun yanında bir sürü küçük anime. Aslında normal bir anime izleyicisiyimdir. Öyle aşırıya kaçmadım. Maksimum 2000 saatim falan vardır animede.
Yani o da çok az bir süre değil de.
Evet.
Kardeşim ben tam animede kaçmamışsın ama evde bir sushi yapman da var.
Tabii hepsini öğrendik zamanla. Sushi olsun. Evde silah setim de var.
Bir kılıç.
Her an kılıç çalışabiliriz yani evime gelirsen.
Geçen sene galiba sushi yapma atölyesi de verdiniz şeyde okulda.
Biz sushi'yi 2014'te de verdik. Ondan öncesinde de veriliyormuş tabii. Benim hatırladığım ilk katıldığım sushi etkinliği 2014'te olması lazım. O zaman yine yapmıştım ama hiç beğenmemiştim. Yani hiç damağıma uygun bir şey değildi. Senin yediğinde verdiğin tepkiyi vermiştim neredeyse. Ondan sonra yavaş yavaş alıştım diyeyim.
Ben hayatımdaki ilk sushi'yi Meriç'in ellerinden yedim diyebilirim. Daha önceden bir iki denemem ve çok ufak tatmaydı. Onları çok sayamıyorum. Ve bu sırada Doktor Seçil'le birlikte yedik. Ben ilk olarak ısırarak yenebileceğini düşündüğüm için ısırdım. Ağzımda parçalandı falan. O çok hoşuma gitmedi. Sosun adı neydi bu arada?
Soya sosu.
Aynen, soya sosuna da ben biraz fazla bandırmışım galiba. O da birazcık istemediğim bir tat verdi birazcık ağzıma. Ben çok beğenemedim. Seçil de yaklaşık böyle 45 dakika boyunca ağzına geveledikten sonra zor yuttu.
Yani bir süre sonra eriyeceğini falan düşündü sanırım. Bir
tükürükle eritir
belki. Tablet olarak aldığını düşünüyorum. Ama sonra...
Ya evet, benim damak tadıma belki ilk seferde... Ya mesela rakı da öyledir ya. İlk içtiğinde sevmezsin, sonradan birazcık da alışırsın. Belki sushi de öyle olabilir benim
ya
için.
Ya yosun var içinde bir kere. Yosun kimsenin yemediği bir şey bizde.
Evet, yani günlük hayatta.
Yosunun tadı çok değişik geliyor başta. Ona alışınca içindeki pirinç tanıdık, balık tanıdık. Diğerlerinde sıkıntı yok.
Soya sosu da aslında ben çok günlük hayatta kullandığım değil. Belki bilmeden yani, yiyorumdur.
Tavuk olabilir. Yemeklerinde belki biraz tüketiliyor ama soya sosunu direkt çiğ olarak çok tüketmiyoruz, evet.
Evet, yani alışacağız.
Gerek yok. Alışmaya da biliriz.
Evet, alışmamak bir yandan da iyi. Sen demiştin ya geçen. Tanesine o rolunu 80 liraya satıyorlarmış burada.
Benim Japonya videolarında gördüğüm sushi dediğin böyle sokakta satılan makarna fiyatında, kıvamında bir yiyecekken Türkiye'de böyle sosyete yemeğine dönüşmüş ve sanki en pahalı etten yapılıyormuş gibi. Gerçi içindeki balık bazen değiştiriyor olayı da ama öyle bir şey değil sanmıyorum yani. Sushi'yi ben evde yaptığımda tanesini maksimum 5-10 liraya mal ederken dışarıda üçlü paketlerini 250 liraya falan görüyorum. İlginç.
Kültür tanımak anlamında da sushi genelde magazinde kullanılıyor. Yani sushi yer miyiz ya da ne bileyim, böyle birisi date çıkaracak birini filmde. Ya sushi lokantasına gidelim mi? Oluyor, birazcık daha sosyete yemeği olarak lanse ediliyor aslında bu, evet.
Yani senin için çok tercih etmezdim ben evet. Arkadaşınla sushi yemeye gitmen senin için pek hoş olmayabilir.
Şey olur yani, Recep Edik birde miydi? Sushi lokantasına gidiyorlar. Onun gibi bir manzara olabilirdi bende. Yani aynı zamanda senden birazcık ben Go'da öğrendim ama çok birazcık öğrendim. Onu da kulüpte öğrendim, öğretiyorsun.
Aynen, Go'da çalışmıştık. Ben de uzun zamandır oynamadım. Yani Go bir yere kadar geldim ama son dönemlerde çok oynamadım. O da yine benzer bir felsefe var arkasında. Aslında Japon kültürünün ve Japon'la ilgili, Japonya ile ilgili şeylerin arkasında geçirdiğin vakit kadar öğrendiğin varsayılıyor. Mesela Go için, Aikido için kıdemli olmak, Aikido'da kıdemli olmak önce başlamak. Herhangi bir şeyi kazanmak veya işte bir turnuvada başarı göstermek, kesin turnuvası yok tabii ama belli bir hareketi iyi yapmak falan değil. Daha önce başlamış olman kıdemli olmak için yeterli oluyor. Go'da da ilk 100 oyununu kaybeden birisi şu seviyeye gelir gibi bir söylem var mesela. Kazanmak üstüne değil de kaybettiklerinden bir şeyler öğrendiğini varsayıyor.
Peki bunu şey olarak mı sayıyor? Süre olarak değil mi? Oyun olarak değil, süre olarak
ya
sayıyor.
Süre tabii ama öyle memur gibi başında vakit geçirmekten bahsetmiyoruz süre olarak. Aklını çalıştırdığın, işte o hamleleri hesapladığın bir süreden bahsediyoruz.
Burada şey vardı, bir işte iyi olabilmen için 10 bin saat geçirmen gerekiyor diye bir genel bir söylem vardı. Bu söylem de birazcık benziyor aslında.
Evet evet. Kaliteli bir 10 bin saatle bence kimsenin yapamayacağı bir iş yoktur zaten.
Mesela sen dedin ya, geçirilen süre onlara ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Burada ister istemez yaşlılara da bir saygı da doğmuyor mu?
Aslında yaşlılara saygıdan ziyade bir işi hakkıyla belli bir süre disiplinle yapmak daha önemli. Yani yaşlı olman önemli değil. Erken başlamış olman tabii büyük bir avantaj. Onun başında sürekli çalışma disiplini gösterebilmiş olman önemli. Aslında şu an bizi izleyenler de, o ders çalışan tayfa için konuşuyorum. Belli bir konuda disiplinli bir şekilde sürekli tekrar yapılınca nasıl bir etkisi olduğunu görüyorlardır günlük hayatlarında, derslerinde. Temel mantık oraya dayanıyor. Sadece yapmak istediğin bir şey belirle ve günlük olarak onu tekrarla.
Bu şey geldi aklıma. Senin kapında bir tane şey vardı ya. Özlü bir matematiksel denklem.
Evet.
Ne? 99'un karesiyle.
0.99'un sonsuzuncu kuvveti gibi bir, 100. kuvveti. Ha pardon, 365 şey yıl evet, olayından evet. geliyor. Bir de 1.01'in 365. kuvveti, ikisi arasındaki fark.
Bunun için yazmışsın.
Ben onu bizim okuldaki akış laboratuvarının kapısında gördüm. Aslında biraz onu da dalgaya almak için yazmıştım. Çünkü ben akış dersini 4 kere falan aldım. Yani o 365'i neredeyse götürüyordum.
Peki sen herhangi, yani Go'nun turnuvası oluyor ama Aikido'nun olmuyor dedin değil mi?
Evet, Aikido sadece kendini geliştirmek üzerine. Başkasıyla bir yarış rekabet içinde olman zaten mantığına ters.
Bir de sen şey dedin ama, senin evde kılıcın var. Yani bir silah olarak isimlendirebiliriz. Ama Aikido'da kendi vücudunu kullanıyorsun diye biliyorum ben ama.
Tabii, şimdi Aikido'nun kılıç harici temel hareketleri var. Temel hareketleri karşıdan gelen gücü kullanarak karşıyı etkisiz hale getirme. Ya bu kelimeler Aikido yapanlar için çok önemli. Çünkü hani karşıyı yenmek falan dediğinde o olmuyor. Karşıyı yenmek gibi bir amaç yok. Etkisiz hale getirme. Onun işte o kötü enerjisini stabil hale getirmek gibi bir şey düşünmen gerekiyor.
Tüm uzak doğu dövüş sporlarında bu aynı felsefe mi var, yoksa tüm mazlarında şey de var? Baya ben bunu bir tokat manyağı yapayım var mı?
Var, tokat manyağı yapayım var bence. Çok detaylarını bilmiyorum ama karate olsun, kung fu olsun, bunlar saldırı odaklı. Yani bildiğim kadarıyla.
Tabii Jackie Chan'ı çok izledik.
Evet, gayet güzel saldırıyordu yani.
Ama senin bir de burada ustan da varmış değil mi?
Tabii.
Ustalar da var. Ustalara ne deniyordu?
Sensei.
Sensei.
Senden üste başlayan, yani seninle benzer seviyede olup senden önce başlayanlar senpai. Onların da işte belli bir seviyeye gelmiş olanlar sensei. Sensei zaten Japonca öğretmen demek. Orada da sensei oluyorsun.
Onları ben daha önce görmedim bu arada. Hep şey olarak hayal ediyorum, böyle çok uzun bir elbise giymişler ve sürekli böyle sükunet içinde.
Hakamaları var onların, böyle siyah bir etek. Belli bir işte sensei seviyesine gelince hakama giyme hakkını kazanıyorsun. Hatta onu böyle törenle falan giyiyorsun.
Çok güzel.
Aynen.
Kuşak yok ama onlarda değil mi?
Var var, kuşak da var. Siyah kuşak oluyorlar işte.
Tamam, ben sen siyah şey deyince acaba dedim kıyafetten mi ayırt ediyorlar?
Yok, kıyafet de siyah, zaten kuşakla bağlanıyor her şey. Onlarda düğme falan yok elbiselerde.
Anladım. Yani onlarda bir şey var mı böyle? Birazcık kendini adamış olup böyle sükunet içinde düşünme günleri, kendi içine kapanıp böyle belli bir süre meditasyon, ama çok uzun süreli meditasyon.
Yani bir ay falan. Aikido ile ilgili kısımda olduğunu sanmıyorum. Yani öyle dini bir motivasyonu falan yok. Ha ama şey var. Günlük çalışmalarımıza başlarken kısa bir meditasyon yapıyoruz. İlk böyle 30 saniye, 10 saniye arasında. O da derse başlarken günlük o hayatın düşüncelerini dersten dışarıya atmak ve tamamen derse odaklanmak için başlangıçta yapılıyor. Bir de sonda yapılıyor. O da derste ne öğrendim, neleri yaptık, şöyle bir gözden geçirme ve tekrar güne devam etme. Hani dersten çıkıp güne devam etme
şeklinde. Mantıklıymış abi bu arada. Yani bunu herhangi bir şey içinde yapsan çok
tabii
faydalı olacak ki. Şu an mesela şeyden düşündüm. Son anda mesela defteri kapatmadan önce son çalıştığın şeyleri bir kere göz atınca iyice bir aklına kalıyor ve daha da bir özet görüyorsun ya gözünün önünde, böyle birazcık da bunları falan yapmıştın gibi. Evet, mantıklıymış.
Evet.
Bu arada sen mesela şey demiştin ya, benim çok ilgimi çekmişti ya. Birisini dövebileceğimi bildiğim zaman kendimden korkuyorum demiştin ya.
Ya evet, şimdi Aikido'da neden müsabaka yok? Çünkü böyle bir müsabaka birinin kolunun kırılmasıyla biter muhtemelen. O da sporcu sayısını hızlı azaltır. Yani dışarıda da bu gücün farkına vardığında karşı taraf hani tamam buna konuşuyor ama bir şey yapmaya gerek yok. Hani bu adamı dövebilirim, dövmesem daha iyi olur. Yani başıma bela olur gibisinden bir şey var. Yani karşıya verdiğim zarardan dolayı kendimi kötü hissederim gibi bir düşünce çıkıyor. Tabii şimdi aklınıza şey gelmesin. Ben böyle herkesi dövebilecek bir şey olduğumu iddia etmiyorum ama bunu birazcık Aikido yapıp yani belli bir sene bunun üstünde çalışınca temel bir vücut refleksleri gelişiyor. Normal sokaktaki bir insandan tabii daha avantajlı oluyorsunuz.
Dışarıdan bir göz olarak söylüyorum bunu. Japon kültüründe birazcık daha kendini farkında olmak var ya, bence buna da birazcık sağlıyor da olabilir. Şimdi birisiyle tartıştığında Türkiye'de televizyonda görüyoruz. Adam direkt ilk tartışma, ilk cümle böyle bir sert bir şekilde söyleden kafayı koyuyor hemen. Onu ben döver miyim, dövemez miyim? Böyle bir hani aslında dövebilirim ama aslında beklesem belki dille çözebilir miyiz? Hiç düşünmeden kavgaya giriyor. Bunda zaten döveceğin kesin ya. Belki sözle de çözebilirim. Beni yormaz gibi bir tane önde verdiği bir süre de olabilir. Ve orada çözüyorsa sıkıntı yok da olabilir.
Zaten felsefeyi birazcık idrak edince bunun bir son çare olduğunu kendi kafana kodluyorsun.
Mecburen. Evet, ben onu demeye çalıştım yani son çare olması.
Aslında benim diğer dövüş sporlarıyla uğraşan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla onlar da benzer bir şey hissediyor. Şimdi saldırı sporu olan insanlar da muhtemelen daha çabuk karşıdakini yere serebilir. Onlarda da benzer bir duygu oluyormuş. Hmm. Bu sanırım herhangi bir dövüş sporunda bir seviyeye gelmekle alakalı daha çok. Tabii altında bir de böyle bir felsefe olunca iyice bu dövüşten kaçma mantığı oturuyor.
Sen şimdi genel olarak benim tanıdığım kadarıyla sakin bir insansın ya. Peki bu kültürle tanışmadan önce de böyle miydin? Yoksa zaten böyle olduğun için mi bu kültürle daha çok haşır neşir oldun?
Yine normale göre sakin bir insandım ama bu kadar değildim. Hani daha bu kadar değildim. O sadece kendini geçme, işte başkalarıyla yarışmama, başkalarıyla çok kendini kıyas etmeme mantığı iyice oturdukça daha da sakinleşip böyle daha da uzaklaştım diyebilirim. Ben sen biliyorsun tabii çok insanlarla iç içe bir insan değilim. Genelde tek başıma yaşamayı seviyorum. Tek başıma takılmayı seviyorum. Hem işte bu biraz asosyalliğe yol açıyor hem de o sakinlik ve tek başına huzuru bulabilme olarak geri dönüyor.
Benim YouTube'da izlediğim videolarda Japonların gittikçe bireyselleştiğini ve bunda birazcık sosyal anlamda olumsuz etkileri olduğunu dair videolar vardı. Onların bu yöne bir bilinçli bir gidişi var mı ya? Yani biraz da içime çekineyim, kendimle yarışayım, kendi kendime ilgileyim, kendime eğiteyim.
Ya benim de okuduğum, bildiğim kadarıyla Japon toplumu öyle çok bizim gibi samimi, sıcakkanlı, işte misafirperver o şekilde tanımlanacak insanlar değil ama bunun direkt böyle sporlarla, goyla falan alakalı olduğunu düşünmüyorum ki zaten. Şöyle düşün, Türkiye'de güreşi kaç kişi yapıyor? Sonuçta Türk sporu. Aikido da onlar için öyle bir şey olsa gerek. Japon sporu ama sorsan Japonya'da birine işte Aikido biliyor musunuz? Öyle sokakta herkes yapmıyor. Direkt olarak buna bağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Onların daha toplumsal dinamikleri oraya yönlendiriyor olabilir.
Hakikaten biz de şu an düşünüyorum. Benim çevremde hiç güreş yapmış. Bir arkadaşım lisede yapmış ama sadece o. Onun dışında şu an tanıdığım yok. Mesela şey falan da çok az sayısı. Halk oyunu oynamak. Çalgı aleti olarak baktığımızda işte sazı falan çalmayı bilenlerin sayısı da bayağı az aslında. Japonya'da nasıl? Azdır muhtemelen.
Ama işte yani bize dışarıdan bir ülkeye baktığımızda o ülkenin bizim gözümüze çarpan özellikler sanki bütün toplumda varmış gibi geliyor. O mümkün değil. Dışarıdan Türkiye'ye bakan biri işte herkes rakı içiyor, herkes saz çalıyor, böyle herkes de dombra var, at üstünde koşturuyor gibi bakabilir. Biz de mesela Japonya'ya baktığımızda herkes kınında kılıcıyla samuray gibi dolaşıyor ya da işte animelerdeki gibi sokaklarda savaş var gibi gelebilir. Ama öyle bir şey yok tabii.
Hocam samuraylar sanki bir overrated değil mi ya? Tam savaşabilecek gibi değil de çok havalı oldukları için ünlü olmuşlar gibi.
Kesinlikle katılıyorum. Yani samuraylar bir kere oyunu yapılabilir, filmi yapılabilir, işte böyle kahramanlaştırılabilir özellikleri çok ön planda. Ama bence çok da öyle işte gururumuzla ölelim mantığı benim kafama çok yatmıyor. Evet bence overrated.
Peki ninjalar mı samuraylar mı? Yani kavga etse sanki ninja daha yakınlaşmadan alırmış gibi.
Daha gençken samuraylar ama biraz da 20'lerin sonuna doğru ninjalar diyorum.
Bu onların yaşları mı senin yaşın mı?
Benim yaşım.
Bu şey gibi 18'inden önce sosyalist olmayanın kalbi yoktur, sonradan da aklı yoktur gibi söylemler var ya.
Şimdi ninjaları da Naruto'dan ninjalar gibi değil de dönemin işte böyle daha derin devleti, daha gizli işleri gibi düşünürsen ninjalar.
Hmm. Onlarda da şey var değil mi? Bir zehirleme.
Tabii suikast, mimikast, o işlerle uğraşanlar. Yani ben de şimdi ninja kültürüne hakim değilim. Hiç tarihsel olarak şeyini bilmiyorum da kafamdaki algıyla konuşuyorum. Daha böyle zekice işler yapıp işleri kolayca çözen insanlar daha adice olsa da ninjalar olduğunu düşünüyorum. Onlar bana daha yakın gelmeye başladı şu an geçmişe göre.
Samurai Jack diye bir çizgi film izledik. Hı hı. Orada böyle biraz daha genelde samurayları ben uzun boylu tasrif ediyorum kafamda ve...
Şimdi o pek mümkün değil evet. Çünkü Japonlardan bahsediyoruz. Japonlardaki ortalama kısa boy.
Seri olması daha işlevli galiba. Atıyorlar böyle seri seri.
Yani o... yani. Ninjaların da boyu uzun değildir. Şu, o tarafta Çin'e kayıyor bence. Hepsinin boyu aynıdır.
Kardeşim bunların hepsi köpek yemiyor mu?
İnşallah yemiyordur.
Bir geisha'nın anıları. Senden öğrendim zaten onu kitapmış daha öncesinde. Ben filmini izlemiştim. Japonlarda bir eğlendirme kültürü de varmış ayrıca bir yandan gelen. İnsanları memnun etme, tatmin etme, hizmet etme kültürü. Tabii bu Japonya'nın dışına çıkıyor ama Çin de bundan etkilenip mesela şu anki gördüğümüz işte TikTok gibi videolardaki insanları memnun etme, onlara birazcık daha hizmet etme kültürü acaba oradan mı geliyor diye ya, çok desteksiz bir önermede bulundum ama.
Şimdi Çin kültürü çok daha içine kapanık ve uzun tarihli bir kültür diyebiliyorum. O yüzden Japonlardan etkilenmeden ziyade birbirini çok etkilemiştir muhtemelen. Bu iki ulus da çok uzun bir tarihe sahip. Mesela Go da Çin kökenli bir oyun. 4000 yıldan falan bahsediliyor. 4000 yıl aynı ulusun devam etmesi, bilemiyorum. Şimdi adamları en son TikTok'a bağlamak çok haklı bir şey gelmedi bana.
Dans ediyorlar en son böyle. Avrupa'da hizmet kültürü diye bir şey yok bence. Yani Amerika'da sayılır mı? Bence orada da sayılmaz ama onlarda böyle hizmet etme, memnun etme, karşıdakine birazcık da rahatını sağlama olarak ben bir dışarı ilk baktığımda böyle bir şey gözüme çarpmıştı. Dedim acaba sende de böyle bir izlenim var mı?
Ben biraz göçebe kültürle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Mesela bizdeki eğlenme, böyle han mantığı falan var ya.
Doğru, bize doğru.
Oraya benzeyebilir. Japonlar, Çinliler daha yerleşik tabii bize göre. İkisinin karman olmuş bir hali diyebiliriz aslında.
Yani bir türlü TikTok'a bağlanma değil mi?
TikTok şimdi. TikTok biraz soru işareti.
Tamam, anladım. Peki şey olarak nasıl görüyorsun? Kendin bunu ilgilendin. Tam lisede de manga okumuşsun. Bunda anime izlemişsin. Peki etrafındaki Japon kültürüne ya da ne bileyim işte tek tek de söyleyebiliriz. Mesela işte Aikido Go. Bunlarla ilgilenenlerin sayısı nasıldı?
Ya şimdi öyle bir çevreye girince tabii çevrende olmaya başlıyor. İşte manga okuyan, anime izleyen o tür insanlar olmaya başlıyor. Tabii çok fazlaydı benim etrafımda öyle insanlar. Ben de etrafıma bunu yaydım.
Ben çok fazla bunu gördüm diyemem mesela şey açısından. Akisar'da liseyi okumuş ve Yeditepe'de üniversiteyi okumuş birisi olarak ben mesela bunu çok fazla görememiştim. Girmedim. Sadece dışarıdaki çevreden birazcık işte gözüm önüne getirsem yoktu. Girmenle mi alakalı yoksa hakikaten de fazla mıydı mesela İYTE'de?
İYTE'de fazla bence. Ama işte şimdi ben fazla diyorum ya, benim çevrem ora oldu direkt. Çünkü ben ta hazırlıkta başladım ve o çevreden hiç çıkmadım. Benim için fazlaydı ya. Bence normal bir yüzde vardır. Ama şöyle de bir şey var. Go kültürü mesela çoğu şehirde yok. Ve İYTE Go İzmir'in kurulmuş ilk Go kulübü. O açıdan baktığında Türkiye'de en çok Go oynanan üniversitelerden biriyiz biz İYTE olarak.
Ben mesela Go'yu hep şeyde görüyordum. İşte Barış Özcan'ın videosunda Go'nun bilmem ne mantığı falan diye böyle. Ne güzel oyunmuş diyorduk. Bu arada oyun diye mi geçiyor, spor diye?
Oyun.
Oyun. Bu oku atmayayım. Ne spordur okunu
daha atmayayım. Satrancın o şeylerini alamadık. Evet. Spor mudur, oyun mudur? Oralara gelmedik.
Oku atmayayım. Onu, orada görüyordum ben. İlk defa mesela seninle oyun aslında oynanır bir oyun olarak da geldi bana aslında. Hemen bir arkadaş arasında oynanacak. Yani biz o kadar çok dama oynuyoruz mesela şeylerin başı. Ya da tavla oynuyoruz dükkanların önünde. Biz derken Türkler. Bir şekilde mesela ikna etsen birkaç kişi sanki yayılıp gidecekmiş gibi de duruyor.
Asya'da zaten biraz öyle. Hani esnaf orada Go oynuyor. Ya o kadar halka inmiş midir bilmiyorum ama çok Go kafeler işte Çin'de, Kore'de zaten Kore bu işin bayağı üstünüydü. Oralarda sokakta oynandığını biliyorum ya da Go kafelerin olduğunu biliyorum. Mesela İzmir'de de açılmıştı. Yine İYTE Go, işte 9 Eylül Go, Ege Go, onların etkisiyle Karşıyaka'da bir Go kafe var. Hala her cumartesi buluşuluyor diye biliyorum. Yani halka inebilir. Ama böyle şeyler biraz daha üniversite bazında devam ediyor ve halka inmesi kolay değil.
Bence de kolay değil çünkü bir de sen bunu farklı kültür adı altında da satıyorsun ya, daha sonra reklamını yapıyorsun. Öyle olunca insanlar bir tık iyi tamam ya, baktık güzelmiş, öğrendim ama devam ettirmeyeyim, kendi hayatımı adapte etmeme gerek yok gibi de düşünüyor da olabilir.
Evet, yani bunu şey gibi de düşün, satranç gibi düşün. Kimsenin satranç bilmediği bir ortamda satrancı yaymaya çalışıyorsun mesela, bu kolay bir şey değil. İnsanlar bir kere onu öğrenmeye ikna edeceksin, eğlendireceksin, sonra devam edecekler, kendi komünitesi olacaklar, onlar yaymaya başlayacak. Ama tabii yaygınlaşıyor mu? Yaygınlaşıyor.
Ya yani şey gibi, kardeşim at nasıl çapraz gidiyor, L gidiyor ya. At düz gider, sen hiç L giden at gördün mü? Yani ikna edemezsin. Ne yaptığının birazcık daha farkında olmak adınaydı ya birazcık daha Go'da. Biraz satranç da öyle tabii ki de ama. Anlatırken mesela siz kulüpte işin felsefesinden başlıyorsunuz ama yani satrancın felsefesinden kimse başlamıyor. Ya da ne bileyim piştinin felsefesinden kimse orada
varsa.
Her şeyin bir felsefeden başlaması ya da felsefeyle bağımlı olması falan fikri benim bir hoşuma gitmedi değil.
Go'nun felsefi olarak benim beğendiğim kısımları, çok fazla tercih yapıyoruz oyunda. Kocaman bir tahta var ve her hamlende bir sürü koyabileceğin yer var. Bu bana hep şeyi anımsattı. Hayatta aldığımız kararları anımsatıyordu. Ve her verdiğin kararın bir kazancı bir kaybı var. Onu tabii oyunda çok daha net görüyorsun. Ama işin sonunda oynadıkça aklıma hep şey sorusu takıldı. Yani gerçekten verdiğimiz kararların en doğrusu var mıydı acaba? Çünkü bu yapay zekanın falan gelişmesiyle oyunda çok çok üstün şeyler çıktı. Yapay zekalar çıktı. Ve onların verdiği kararlar oyunu çok değişik bir yere sürükledi. Acaba bizim hayatımız için de böyle bir yapay zeka olabilir mi? Yani bizim verdiğimiz kararların en doğrusu.
Şey olmasını isterdim ben. Bazı kararlar alacağım. Ben genelde karar almadan önce biliyorsun ki artı eksi tablosu yaparım. Hepsini puanlarım ve en son toplarım. Bu kararı alayım mı almayayım mı diye. İşte işten ayrılacağım zaman, yeni bir ürün alacağım zaman ya da bu evet bunun için zamanım var. İşte zamanım olduğu ve karar almak için yeteri kadar elimde done olduğunda onları değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu ben yapana kadar yapay zeka çok kısa bir sürede yapabilir. Yani benim zaten hangi kriterleri ön planda olduğumu biliyorsa, örnek vereyim bir ev seçeceğim. Onun sağlam olmasını istiyorum. İşte balkonlu olmasını istiyorum, eşyalı olmasını istiyorum. Bu kriterlere göre bana mesela bir seçim için şey verebilir. Çok hızlı çalışırsa, iki arkadaşımdan ikisinden birisiyle dışarı çıkacağım o gün. Hangisiyle dışarı çıkmamın daha mantıklı olduğunu belki söyleyebilir. Ya da bir arkadaşıma onun sevmeyeceği ama konuşmamız gereken bir konuyu söylesem mi söylemesem mi gibi bir şey olabilir. Böyle daha ilişkisel şeylerde de mesela karar vermemi sağlayabilir.
Orada aslında önceliklerimiz önemli ya.
Evet onu da evet öncelikler çok önemli.
Belki de önceliklerimizi de belirleyebilir. Yani hangi konuyu önceliğin yapman gerekiyor sana onu söyleyebilir direkt. Onun üstüne bir de karar verse tamam işte.
Ya mesela öneri vermek de fena değil bu arada. Mesela yeni bir ürün alacaksın. O ürün hakkında diyorsun ki şu kriterleri sağlayan bana şu ürünü önerir misin dediğinde ChatGPT şu an 3.5'li fena olmayan şeyler söylüyor. Hakikaten değerlendirmeye değer. Bir de şey de söylemek lazım değil mi? Mesela bazı dinleyicilerimize özellikle doktor seçili başkalarının öncelikleri onların hata olmadığını, yanlış olmadığını da.
Bazı insanlar hep haklıdır ama ona bir şey yapamayız bence.
Evet yani bazı insanlar tamamen haklılar ama bazı insanların da farklı öncelikleri de var. Öncelik sıraman 1-2-3 diye gidiyordur. Aynı sıralamayı sen yaparsan 1-3-5-7 diye gidiyordur belki. Bu hata değil. Ama mesela ona göre de karar verebilirim. Bazı insan şey der ki kardeşim benim ayağımı yerden kesin bir arabam olsun. Konforu kliması önemli değil. Bazısı der ki kardeşim ben kliması şuradan şuraya gitmem. Ya şimdi sen bunu yanlış diyemezsin ama parası değişir.
Evet ama belki de yanlıştır işte. Benim de kafama takılan soru bu. Yani ya yanlışsa?
Tamam şunu yapsak en sonunda bir yere bağlarsak desek ki mesela hayatın sonunda paran sıfır olacak tamam mı? Yani harcadığın artı eksi artı eksi artı eksi her şey sıfır olacak ve öyle öleceksin. Öldüğün gün cebinde sıfır lira var. Ulaşıyorlar. Sıfır lira ulaştığın gün çok bakarsın. Diyeceksin ki şeyi maksimize edeceğiz. Eğitimi. Eğlenceyi maksimize edeceğiz. İlişkileri belki ya da ne denir ona? Gönül işlerini maksimize edeceğiz.
Sosyal hayat, sosyal eğlence.
Tamam işte bu bazı kriterlere biraz bunu maksimize edeceğiz. Buna göre karar al. Bazen mesela şey kararı gelebilir. Yani buna şaşırmamak lazım bu yolda. Hiç istemediğin bir yere gitmek ya da hiç istemediğin bir eylemi yapmak da mesela buna dahil olabilir ama bunların hepsini en maksimum yapan eylem odur belki. Ya örnek vereyim. Çok hastasın. Arkadaşların bir yerde buluşmuş ve o ortamda öyle bir network sağlayacaksın ki para da kazanabilirsin ve sosyalleşeceksin ve kısmen eğleneceksin ama çok hastasın ve çok uzaksın. Kalkıp gidecek misin mesela oraya?
Yani bizim için en iyi karar hiç aklımıza bile gelmeyen bir karar olabilir mi diyorsun?
Evet olabilir. Totalde çok iyi bir yere gideriz o kararla.
Bizim önümüzde hiç görmediğimiz bir şey bizim için en iyi bir şey olabilir yani. Hiç aklımıza bile gelmeyen günlük hayatın ve yaşadığımız olayların etkisinde kalıp da olabileceğini düşünmediğimiz bir şey muhtemelen bizi en çok mutlu edecek şeydir.
En çok mutlu edecek mi bilmiyorum ama mutlu edecek çok şey var böyle düşünmediğimiz. Çünkü biz ilk akla gelen şeyleri genelde sıralıyoruz ve onların dışına pek çıkmıyoruz. ChatGPT'yi kullanıyordum. Bir yöntem arıyorum. Aradığım yöntemin neyle ilgili olacağını söylüyorum ve sonucun ne olmasını istediğini söylüyorum. 5 tane bana yöntem söylüyor. Onların bir tanesi hiç aklıma gelmeyen bir yöntem ve çok mantıklı bir yöntem. Her seferinde o 5.'yi seçmedim ama bazılarında o 5.'yi seçtim. Ya çünkü o biraz da analitik bir süreç ya. Yani tüm ihtimalleri sıralıyorsun. Yani normalde insan karar alırken tüm ihtimalleri sıralamıyor. Sadece belli başlı olacak şeyleri sıralıyor. Aklında kalan o %10'luk, %15'lik ihtimalindeki madde çok bizim gözümüze gelmiyor. O gelse süper olur aslında. Yani çünkü bazı kararlar onun içerisinde.
Önümüzdeki bir 10 yılda bunları görmeye başlayacağız bence. Yani hayatın içinde yapay zekayla hiç bilmediğimiz yollara gitmek.
Japonlar yapay zeka adına çok fazla bir gelişme yapmıyor. Genelde bunlar Amerikan şirketlerinde gelişiyor. İşte hani Google'da, Facebook'ta, Nvidia, AMD, OpenAI. Bunlar hep Amerikan firmaları. Kardeşim hani Japonlar çekikti, zeki adamlardı, ne oldu bunlara?
Yani herkes ihtiyacı olanı yapıyor demek.
Hayda. Ben buna diyecek hiçbir cevabım yok yani. Yani doğru söze ne söylenebilir diyerek bölümümüzü kapatıyoruz. Merihcan, geldiğin için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim davetin için.
Biz girişte seninle çalışmıştık, Konnichiwa Minna diyerek. Bunun çıkışını çalışmadık. Sen çıkışını benim için söyler misin?
Sayonara.
Sayonara.